Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
Programın ikinci kısmında birlikteyiz. 17 haberlerini aldıktan sonra bu defa stüdyo konuğum bir akademisyen ve onun yaptığı işleri genel olarak konuşacağız. Ama özellikle de sözlüklere sözü ayıracağız en çok. İhsan Oktay Anar sözlüğü, Bilge Karasu sözlüğü ve Şule Gürbüz sözlüğüne. Doçent Doktor Fatih Bakırcı, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız?
İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Konuğum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun. Orada lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede eski Türk Dili programında yüksek lisansa başladı. Ardından 2013'te ise doktora eğitimi aldı, bunu tamamladı. 2009 yılıyla 2011 yılları arasında Anadolu'da bir üniversitede, değil mi, Türk Dili Edebiyatı,
evet,
bölümünde çalıştı. Sonra tekrar yuvaya döndü. Yuva dediğimiz yer artık tabii lisans, yüksek lisans, doktoranın yapıldığı Mimar Sinan Üniversitesi.
Doğru.
Evet, akademik çalışmalarını da şu an bu üniversitede sürdürüyor. 2011 yılında bu üniversitede Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dil Edebiyatı bölümü eski Türk dili bilim dalında araştırma görevlisi, sonra da sırasıyla yardım doçent ve doçent olarak tamamladı. Şu an doçent, doktor, 2017 yılından bu tarafa öğretim üyesi, ulusal ve uluslararası pek çok dergide akademik çalışma hazırladığını, yayınladığını görüyoruz. Fuat Köprülü armağan için yazdığı, hani birçok çalışmasından ziyade bu üç bugün ele alacağımız yayınla da bağdaştırabileceğim için ve kendisine de ödül getiren Ötengi değil mi sözlüğü?
Ölenk.
Ölenk sözlüğü.
Ölenk, evet.
Ve Nevai ve Babur'da bir Türk olarak Ölengi başlıklı makalesi de ona ödül kazandırmış, evet, olduğu. Evet, aslında tam olarak hem yaptığınız iş, edebiyat bir kurgu değil, bu konuşacağımız çalışmalar, akademik çalışmalarınızı aslında ele almış olacağız. Siz üç sözlükle şu an buradasınız. Son yayınlanan eserler sanki.
Evet, bunlar son sanat kritik yayınlarından çıkan bir sözlük serisi. Şule Gürbüz'le başlayıp işte Bilge Karasu ve İhsan Oktayanar'la devam ettiğimiz bir seri bu.
Nasıl yollarınız kesişti? Yani sizi daha önce yapmış olduğunuz akademik çalışmalardan dolayı mı buldular, yoksa sizin miydi proje? Nasıl ilerledi süreç? Başladı diyelim daha doğrusu.
Şöyle, daha önce çalıştığım tabii akademik çalışmalar benim için biraz daha eski Türk dili filolojisi ile bu çalışmalar arasında biraz mesafe var tabii, ama Seval Şahin Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışıyor. Aynı üniversitedeyiz. Biz uzun yıllardır kendisiyle hani böyle sohbetler sırasında, konuşmalarımız sırasında bir şeyler yapalım. Hani bir çağdaş edebiyat metinleriyle dil, filoloji alanını birleştirecek bir çalışma yapabilir miyiz diye böyle düşünürken, bunlar uzun tabii sohbetler neticesinde, sonra yolumuz bu şekilde kesişti. Bu çağdaş Türk edebiyatının böyle önemli yazarları, metinleri üzerinden sözlük hazırlayabilir miyiz diye yola çıktık. Yani aslında böyle bir arkadaş, meslektaşım Seval Şahin'in biraz teşviğiyle diyebileceğim bir çalışma bu. Ve başta biraz dijital platformda bir şeyler yapıp sonra bir şekilde böyle bir üretime dönüştü, kitaplaştı bu çalışmalar.
Evet, hazırlayanlar da akademisyenler mi, yoksa lisans öğren, nasıl?
Yüksek lisans, doktora öğrencilerimiz, gerek bizim eski Türk dili alanında gerek yeni Türk edebiyatı alanında çalışan arkadaşlarımız, sağ olsunlar onların bu katkılarıyla. Çünkü bu önemli bir şey, tarama kısmı, o sözcüklerin her birinin tespit edilmesi bizim için çok çok önemli bir malzeme. Bu ciddi bir şeydi yani.
Sanat kritikte kaç cilt olması planlanıyor bunun? Neye göre saptandı? Yani Şule Gürbüz'le ilk başlanmasının sebebi nedir?
Yani aslında şöyle, biz birkaç isim üzerinde düşünüyorduk ama şimdi yazarlarla ilgili çıkan malzeme bizi biraz yönlendirdi. Mesela bu anlamda Şule Gürbüz'ün 5 kitabı var ama çok ciddi bir söz varlığı malzemesiyle karşılaştık. Yani bir sözlük oluşturma noktasında belirli kıstaslar, işte kavram alanları, işte çeşitli bitki adlarını, hayvan adlarını çok yoğun kullanması, işte Arapça, Farsça kelimeleri çok fazla kullanması, bugün bunların çoğu kullanılmayan diyebileceğim, ya da işte Farsça tamlamaları kullanması, bunlar bizim için belirli kriterler oluşturdu. O yüzden hemen hızla Şule Gürbüz'le işe başladık.
2000 sonrasında önde gelen yazarlardan Şule Gürbüz, ilk yapıtı Kambur'dan itibaren insanın dünyadaki varlığını konu edinen, bu varlık üzerine düşünen yapıtlar kaleme almıştır diyor ön sözünde.
Evet.
Konuğum. Dolayısıyla yapıtlarında konu edindiği bu varlıkla ilgili kullandığı pek çok kelime ve kelime grubu kendine özgü sentaks içinde dikkat çekmektedir. Şule Gürbüz'ün şu ana kadar yayınlanan sırasıyla 92'de Kambur, Zamanın Farkında 2011 yılında, Coşkuyla Ölmek 2012, Öyle Miymiş 2016 ve Kıyamet Emeklisi de iki cilt halinde 2022 yılında yayınlandı. Bu beş yapıtından hareketle, biraz önce konuğumun söylediği gibi ve kendi metinleriyle de ifade ettiği gibi, Şule Gürbüz sözlüğü hazırlandı ve günümüz edebiyatının söz varlığını bir bütün olarak ortaya konulmasına katkı sağlayacak çalışmalar arasında yer almış oldu diyor. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın korpusunu oluşturan yazarın 5 yapıtı Tunç Yalçın, Hilal Yılmaz, Okan Erman, Selman Çiçek, Gülhan Erdem ve diğer katkıda bunlar tarafından ele alındığı ve 2 yıllık bir çalışmanın ürünü. Nasıl oldu bütün bu 5 eser kelime kelime
tek
okundu?
Taranarak, evet. Yani bu 2-3 yıllık bir süreç tabii. En son işte Kıyamet Emeklisi romanını çıkardığı için biraz bekledik. Yoksa çalışma daha önce çıkacaktı ama yeni kitabı çıkınca onu da dahil etmek istedik. O da çok hacimli bir eserdi tabii. 2 cilden oluştuğu için Yani bir 6 ay daha diyebilirim, çalışma sarktı ama netice güzel oldu.
Evet, yazarın peki çok hoşuna gitmiştir böyle bir şey. Ne düşündü, görüştünüz mü?
Görüşmedik. Yani aslında ufak tefek bir iletişime geçme teşebbüsümüz oldu, bir dönüş olmadı ama haberi var mıdır, nasıl bir tepkisi vardır onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Şule Gürbüz'le ilgili.
Evet, yani hani bu kadar akademik bir çalışmanın içerisinde yer verilmiş olması enteresanmış gerçekten.
Evet.
Çünkü ben olsam arayıp ya ne güzel bir şey yapmışsınız derim. Garip doğrusu.
Evet yani.
Acizane mesela, birkaç kelimeye bakalım
tabii,
sonra
tabii.
Devam ederiz Şule Gürbüz'e. Acizane bir kimsenin kendisinden bahsederken kullandığı tevazu ve nezaket sözü. Aklı acizanemce başkaca alengirli bir lezzet aramayıp nefsini anca çaydaki şekerle teskin etmek geliyor diye alıntıladığı bu C örneğin kısaltması. Hemen eserlere bakayım mı ben? Hemen aklınızdaysa siz de söyleyebilirsiniz. C-Ö-C-Ö. Coşkuyla ölmek.
Coşkuyla ölmek.
Oradan bir alıntı. Peki açıklamayı sizin ekibinizdeki arkadaşlar yazdılar, lisansüstü
evet.
çalışanlar yazdılar. Yani bir kimsenin mesela kendisinden bahsederken kullandığı tevazu sözü, başka şekilde de bu ifade edilebilir. Değişiklikler yapılmıştır. Bunları tek tek bakıp siz bunu düzeltin mi dediniz? Nasıl bir incelemeden geçti?
Tabii,
başka şekilde de tercüme edilebilir, daha doğrusu ifade
anlamlandırılabilir. Tabii ki. Şimdi bu malzeme bize işte bizim lisansüstü öğrencilerimiz, arkadaşlarımız malzemeyi bize sunduktan sonra biz topluca bunları işte tekrar gözden geçirip bir takım düzeltmelerle, yani birkaç kez hatta bu son halini verdik. Tabii ki farklı şekillerde de ifade edilebilirdi ama bizim burada amacımız şey, yazarın bağlamsal olarak metindeki en doğru anlamı tespit edebilmek, onu okura sunabilmek ya da araştırmacılara verebilmek de, o açıdan bunlara dikkat ettik anlam verirken.
Evet, mesela acul. Bilmiyorum acul'un ne anlama geldi. Arapçadan geldi belli. Acele kökünden belki gelecek ama ne anlama geldiğine bakalım. Çok aceleci, tezcanlı,
evet.
telaşçı, sabırsız anlamda. Yine yazarın kitabından alıntıladığı zaman bu Şule Gürbüz sözlüğünde hem anahtarım var hem acülsün, ne oluyor böyle hem o hem bu diye söylenen kadın geri çekilip Aziz'in arkasından kapıyı kapattı diye sürdürecek. Evet. Çok değerli bir çalışma, çok
böyle,
ciddi bir zaman.
Çok ciddi.
İki yıl mesela.
Tabii tabii.
Şule Gürbüz iki yılda mı yazıyor bilmiyorum ama yani daha az yazar, daha çok yazar. Yani o kısım çok bizimle ilgili değil ama çok ciddi bir emek.
Yani baştan sona bütün çalışmalarını en azından şimdiye kadar, tabii yaşayan yazarlar olduğu için şimdiye kadar yazdıkları bütün telif çalışmalarını bir araya getirmeye çalıştık. Yani oradaki söz varlığı ve bunları muhakkak cümlelerle tanıklamaya çalıştık.
Hazırlanan sözlük çalışmasında yapıtlarındaki bütün kelimeler değil, özellikle yazarın üslubunu söz varlığı açısından belirleyen dilsel göstergeler tarandı diyor konuğum. Bunlar arasında günümüzde çok sık kullanılmayan Arapça ve Farsça kökenli kelimeler ve tamlamalar, Batı kökenli kelimeler, lehçe ve ağızlarla kullanılan kelimeler, çeşitli deyim ve kalıp ifadeler, bitki ve hayvan adları da yer aldığını da ekliyor. Bu tanımlamaya göre kamburda, zamanın farkında da, coşkuyla ölmekte, öyle miymiş de, Kıyamet emeklisinde toplam 2981 madde başı
evet,
değil mi?
Evet.
Envanter olarak çıkarılmış, tespit edilen kelimelerin hangi kaynak dilden alındığı, madde başından hemen sonra yaylı ayraç içinde kısaltma halinde verilmiş, böylece kökenleri belirtilmiştir. Arapça, Farsça, Fransızca, Yunanca ve benzeri alıntı kelime tabanlarına giren Türkçe biçimlerde ayrıca gösterilmiştir diyor. Atladığımız bir şey olmasın. Şule Gürbüz sözcüğünde özellikle dikkat çeken dilsel göstergelerin başında dini, tasavvufi kavramlar gelir. Doğu ve Batı felsefesinin önemli bir yer tuttuğu yazarda insanın dünyadaki varlığının serüvenini anlamak ve anlamlandırmak, kimi zaman da bunun beyhudeliği üzerinde düşünmek için felsefe bir araç haline gelir. Bu araçsallaşmada dil de monologlar ve dünyaya atılan sorularla ilerler. Dolayısıyla onun edebiyatında felsefi kavramlar edebi metinde ortaya çıktıklarında bu kavramların kullanılışları metinden yapısını etkiler. Böylelikle Gürbüz'ün 21. asırda felsefeyle kurduğu edebi ilişkide İslam edebiyatının farklı kültür coğrafyalarında pek çok şair ve yazar tarafından kullanılarak günümüze kadar gelen dini tasavvufi kavramlar yadsınamayacak bir oranda dikkat çeker. Yazarın yapıtları üzerinde yaptığımız incelemede dini, tasavvufi terim ve kavram olarak da ele alınabilecek pek çok kelime tespit edilmiştir. Bu kavramlardan meydana gelen söz varlığının onun edebiyatında nasıl bir anlam ve kurgu ilişkisi olduğunu ise ayrıca üzerinde durulması gereken bir noktadır diyor. Değil evet. Tasavvufi ve
dini tasavvufi
İslam
kavramlar.
Edebiyatı diyebilir miyiz? Nasıl deriz
tam
ya da onu?
Tam anlamıyla diyemeyiz
Arap
bence.
Arap ve edebiyat mı ya da?
Yani hani bu tür kavramlara yer veriyor yazar olarak ama daha felsefi bir takım kavramlar ve şey etrafında. Dediğim gibi yani biz biraz sözlük de burada sözcüklere, kelimelere, kavramlara yer verdik ama bu başka bir araştırmanın konusu. Yani bu konuyla ilgilenenler tabii ki farklı açılardan değerlendireceklerdir.
Tabii söylediğiniz hani farklı anlamlar da yüklüyor. Farklı bitki adı geçerken özellikle değil mi? Bitki adlarının tabii. En çok kullanıldığı Yapıt Öyle Miymiş adlı kitabı. Fakat yine de sınırlı sayıda bir eser kaleme aldı. Yani 5.
5.
Evet.
Tabii.
Evet.
Ama çok hacimli bir şey çıktı bize. Sözlük malzemesi çıktı.
Peki. Belirlerken yazarları kim karar verici oldu? Yani o karar verici heyette siz mi vardınız? Yani Şule Gürbüz nasıl çıktı ortaya? Bir de ilk. Yani hani belki daha ön plana çıkmak için daha bilinen popüler yazarlar olabilirdi. Belki Orhan Pamuk olabilirdi. Başka birileri olabilirdi. Yani hani ilk olması evet ön sözde bir açıklama var ama hani yine de başka ne olabilir diye insan düşünüyor.
Yani aslında çok böyle başta bilinçli bir şekilde değil de biz eş zamanlı Bilge Karasu ile Şule Gürbüz metinlerini tarayıp konuşup işte yapabilir miyiz vesaire diye yola çıkıp ama ilk bir Öyle Miymiş kitabını okurken dikkatimizi çekmişti benim ve Seval Hanım'ın. O yüzden hadi Şule Gürbüz'le başlayalım deyip bu şekilde başlamıştık. Yani yine bir kitabının aracılığıyla o bizi çekti. Yani burada evet sözlük malzemesi çok fazla deyip diğer eserlerini de tarayalım diyerek yola çıktık.
Evet. O halde madem söz Bilge Karasu'ya geldi isterseniz onunla devam
tabii
edelim.
Tabii ki.
İhsan Oktay Anır'ı da sona bırakalım.
Sona.
Evet. Yazın dünyamızın poliglot yazarlarından kirpi lakaplı Bilge Karasu aynı zamanda çevirmen, felsefeci ve yazdıklarıyla ödüller kazanmış güçlü bir kalemdir diye başlıyor söze. Fatih Bakırcı ön sözünde
evet.
95'te aramızdan ayrılmıştı.
Evet aramızdan ayrılan yazarlardan birisi ve hakikaten büyük yazarlardan birisi bence Türk Edebiyatı'nda.
Öykü roman deneme gibi değil mi? Türde
evet.
Çünkü yazdı ve yapıtlarında genellikle çok katmanlı ve kendisini de kolay kolay ele vermeyen anlam tabakalarıyla örülü metinler oluşturdu.
İşte tam da bu noktada o anlam tabakalarını, o katmanlı yapıyı çözümleyebilmek için biz bir nevi bir malzeme sunmuş olduk. Bütün telif eserlerini ki söz varlığını bir araya getirerek. Burada da tabii ki bir takım kriterlerimiz var. Yine yani bu kriterler genel olarak bugün standart Türkçe'de yazı dilinde çok fazla alışık olmadığımız, kullanılmayan kelimeler her zaman bizim için birincil şey bunlar olmuştur kriterler.
Anlamlar değil mi? Semboller
tabii, tabii.
Ve çağrışımların bir izinin peşine düştüler ve bunları da dikkatle takip ettiği ekiple birlikte yazım ekibinde var mısınız diye bakıyorum.
Orada yokum editor. Yine. Ben editör kısmındayım.
Seval
Hanım.
Evet. Yine lisansüstü çalışan.
Evet lisansüstü öğrencilerimiz. Daha çok yeni Türk Edebiyatı'nda çalışan Abdullah Ezik, Yağmur Yıldırmay. Şu an hatırlayamadım ama Uğur Erden.
Ben hemen yardımcı olayım. Yağmur Yıldırmay, Meryem Çakır, Esin Hamamcı ve Abdullah Ezik
evet,
Seval Hoca
evet.
dışında. Bilge Karasu'ya özgü bu edebi üslubu anlamak ve oluşturduğu metinlerdeki alt katmanlara inebilmek için her şeyden önce yapıtlarının tamamına ait söz varlığını ele aldığınızı görüyoruz. Ne kadarlık bir külliyattan bahsediyoruz?
13 eseri var. Çevirilerini bunun dışında tuttuk onu belirteyim. Çünkü Bilge Karasu iyi de bir çevirmen. Ama biz telif eserleri üzerinden hareket ettik. Daha çok kurguya dayalı eserleri. İşte öykü, deneme, roman az önce bahsettiğiniz gibi. Ve toplamda 780 gibi bir madde başı tespit ettik.
İhtiyaca cevap verebilmek ve aynı zamanda 20. yüzyılın edebiyatının söz varlığını ortaya koyan daha kapsamlı çalışmalara zemin sağlamak amacıyla bu sözlüğün hazırlandığını okuyoruz. Bu sözlük için sırasıyla yazarın Troya'da ölüm vardı, uzun sürmüş bir günün akşamı, göçmüş kediler bahçesi ki 13 eserden söz ediyor olacağız sevgili dinleyenler, kısmet büfesi, lağımlar değil mi anası
evet,
ya da
evet,
Beyoğlu, susanlar, gece, kılavuz, ne kitapsız ne kedisiz, Narla İncire Güzel, Altı Ay Bir Güz, Öteki Metinler, Haluva Mektuplar yapıtlarını içeren bir korpus meydana getirildi. Toplam 10 yapıttan oluşan bu korpus Seval Şahin'in danışmanlığında biraz önce bahsettiğimiz ekiple birlikte tarandı ve yaklaşık 2 yıl süren bir çalışmanın sonucunda yazarın sözlüğü hazırlanmış oldu. Yine 2 yıl süren bir çalışma.
Evet. Yani çalışmalar genellikle böyle 2 hatta biraz daha uzunca ama yani uzun bir mesai gerektiriyor. Çünkü tek tek eserlerin taranması, oradaki o belirlediğimiz kriterlere göre sözcüklerin tespit edilmesi epey bir vakit alan iş.
Evet, bütün kelimeler değil de farklı bir yol izlenmiş. Biraz bundan söz eder misiniz?
Şimdi Bilge Karasu'da şöyle bir şey var. Karasu daha çok yani gündelik dilden sanat ya da bilimle herhangi bir alanla ilgili yazdığı bütün metinlerinde her şeyi Türkçe üzerinden hareket ederek, yani Türkçe kelimelerden hareket ediyor. Bu bizim için en önemli belirleyici bir kıstastı. Ama bu Türkçe kelimelerin bir kısmı en azından gündelik hayatımızda çok da karşılaşmadığımız, alışık olmadığımız kelimeler. Bunları ya tarihi, Türkçenin tarihsel dönemlerinden hareket ederek bir şekilde bu yeni döneme, yeni işte yazdığı, oluşturduğu Karasu diline dahil ediyor ya da Anadolu ve Rumeli ağızlarından, yani bizim özellikle derleme sözlüğünden hareketle tespit edebildiğimiz, ki bunların sayısı da 100'ün üzerindeydi. Bu tür Anadolu ağızlarından hareketle yine Karasu'nun diline dahil edilen kelimeler var. Ve bunlar dediğim gibi yani gündelik standart dilde Türkçenin çok da kullanılmayan kelimeleri ama bunları bir metin, bir edebi metin içinde, sanat metninin içinde kullanması ve son derece müzikaliteye dikkat ederek veya o kendisinin oluşturmak istediği anlam katmanlarına bir katkıda sunarak kullanması bence tabii Bilge Karasu gibi bir yazara yapabileceği bir şey zaten.
Sevgili dinleyenler, Fatih Bakırcı'nın ön sözünden yine aktardığımızda 10 madde başı olmak üzere toplam 780 madde başı çıkarıldı. Tespit edilen kalemler anlam bilgisi bakımından değerlendirildi ve geçtikleri cümleler yapıtlardaki sayfa numarasıyla birlikte verilerek çalışma tanıklı bir sözlüğe dönüştü. Bu tanıklama kısmında yazarın yapıtları için bazı kısaltmalar kullanıldığını görüyoruz ki bu da eserlerinin ilk harflerinden oluşan, yani Troya'da ölüm var, Tövf kısaltmasıyla yapılmış oldu. En çok dikkat çeken dilsel göstergeler baştan sona her yönüyle Türkçe kelime tercihleri.
Evet.
Değil mi?
Bu çok ilgi çekici. Çok az yazarda bunu görebiliyoruz.
Gündelik hayatta kullanılan kelimelerden çeşitli bilim ve sanat alanına, özel terimlere varıncaya dek Türkçe'ye yaslanan Karasu, dilimizde var olan, biraz önce söylediğimiz gibi, Doğu veya Batı kökenli kelimeleri neredeyse kalıp ifadeler dışında çok fazla tercih etmedi. Bunu yapmak o kadar kolay değildir, ancak Bilge Karasu gibi felsefeyle metin analizleri yapacak derecede içli dışlı olan, 7-8 dil bilen ve çeviriler yapan bir yazar farkındalığına sahip olmak gerekir. Onun metinlerindeki çok katmanlı yapıyı çözmek demek, Türkçenin de çok katmanlı serüvenini bilmek ve ona eşlik etmek demektir. Dolayısıyla Karasu'nun söz varlığı filolojik açıdan incelenince dilin bu katmanlı yapısı deşifre oluyor. Bu dil katmanı Karasu'da şu şekilde yer alır ki bu pek az yazarın yapabileceği bir dil işçiliği ve dil hassasiyetidir demiş.
Evet.
Biraz bunlara değinelim. Türkçenin tarihsel yazı dillerinde, değil mi, görülüp günümüzde Anadolu ağızlarında yaşayan kelimeler. Mesela ağmak, aşağıya inmek gibi, yahut yükselmek, çıkmak, azrak, daha az ya da azca gibi anlamlarda kullanılıyor.
Mesela bugün çok biz daha az deriz. Yani alışa geldiğimiz budur ama azrak, bu biraz işte tarihsel dönemlerde de karşılaştığımız bir yapı metinlerimizde, Türkçe metinlerde ve bugün Anadolu ağızlarında da azrak kullanımı var.
Tabii bakıldığı zaman yani Tanzimat dönemindeki bir yazardan söz etmiyoruz.
Evet.
Yani 95 yılında vefat eden bir yazardan söz ediyoruz. O yüzden birazcık zorla, yani zorlama derken bunu olumsuz bir anlamda kullanmıyorum. Bir çaba, değil mi? Bir
çok
amaç.
Çok ciddi bir çaba. Çok çok ciddi bir çaba, yani Karasu'nun yaptığı. Bir de şöyle, tabii o dönem öz Türkçecilik tartışmaları biraz gerisinde başlamış ve bu tartışmaların biraz hem dışında duruyor ama yazdıklarıyla Türkçe'ye çok ciddi katkı sunduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir dönemde yazılan metinleri bence kıymetli.
Birkaç örnek daha verelim sevgili dinleyenler. Mesela kar yığını, değil mi? Rüzgarın etkisiyle kuytu yerde toplanmış kar yığınının aslında Türkçe şeyi, ifadesi kürtünmüş.
Kürtün. Yani bu Anadolu ağızlarında geçen bir ifade aslında, kelime. Kürtün.
Evet, tansık mesela insan aklının alamayacağı şaşırtıcı, olağanüstü olay. Yani evet, şu an bir tansık yaşanıyor desek mesela, değil mi? Ne yaşanıyor diye bakmaktansa o kelimenin ne anlama geldiği.
Tabii tabii. Mesela bu tarihi Türkçenin metinlerinde kullanılır. Tansuk, tansık diye var.
Evet, ilki bu.
Evet.
İkincisi, sadece Anadolu ağızlarında var olup Türkçenin standart dilinde kullanılmayan kelimeler. Bunlar da mesela bızdık.
Evet.
Ufak demek, ufak çocuk demek ya da Çorum. Balık akını.
Balık akını. Mesela bunu çok kullanıyor Çorum.
Ha, Çorum değil mi?
Evet.
Evet. Duygu mesela Malatya yöresinden azık, besin anlamında. Yahut eslek, başkasının buyruk ve dileklerini yerine getiren, söz tutan, yumuşak başlı, itaatli anlamında evet. kullanmış. Muti gibi.
Evet.
Burada ben virgülleri falan karıştırdım. Yanlış olduğu zaman siz düzeltin. Hangisi eski Türkçe'de, hangisi şu an kullanılıyor? Virgül gitti. Yöreler de önemli. Bu yöreleri de siz buldunuz.
Tabii,
nasıl bir çalışmaydı?
Şöyle, şimdi bu...
Bu arada örnek vereyim izninizle. Mesela Manisa ve Sinop yöresine özgü bir şey bu. Nedir? Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan uçma örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan çeşitli renklerde kalın esnek tüy mesela. Bu Manisa ve Sinop'ta biliniyormuş. Telek.
Evet.
Gibi. Ya da Erzurum Bayburt yöresine ait bir söz var. Bunlar nasıl bulundu?
Bunlar şöyle, bu yörelerle ilgili zaten Türk Dil Kurumu'nun çok eskiden beri var olan derleme sözlüğünden istifade ettik. Dolayısıyla böyle bir malzeme var. Biz bunları işte ne kadarı hangi Anadolu'nun yöresinde mevcut kullanılıyor, Karasu hani bunların ne kadarından istifade etmiştir diyerek derleme sözlüğünden epey istifade ettik.
Şahane. Üçüncü olarak da Bilge Karasu'nun farkı, tarihsel ve çağdaş yazı dillerinde ve Anadolu ağızlarında var olan kimi Türkçe köklere çeşitli türetme ekleri getirerek yapılan yeni kelimeler, burada da balkırlı mesela, parıltı demek değil mi?
Evet.
Dalgırlanmak, harelenmek gibi anlamda. Bu üçüncü başlıkta tarihsel ve çağdaş yazı dilinde ve Anadolu ağızlarında var olan Türkçe kelimelere dediğim gibi türetmekleri getirilmesi. Tam bir aslında bir filolog mu demek lazım
dil
aslında
işçisi,
buna?
Dil işçisi. Bir dil işçisi Karasu. Ki mesela Karasu ile ilgili en çok söylenen şu vardır. Yani Karasu bir sürü yeni kelime türetmiştir, kullanmıştır. Şimdi ben bununla ilgili de mesela bu çalışmayı yaptıktan sonra hatta bununla ilgili bir sempozyumda da bildiri sundum. Çok fazla türetmesi yok. Yani bunu, çünkü bu kelimelere biz aşina olduğumuz için, hani Türk dili filolojisi alanında çalıştığımız için, hani bu hem tarihsel yazı dilleri hem işte Anadolu ağızları vesaire. Şimdi bu aşinalıktan dolayı biz bunların çoğunun zaten Türkçenin bünyesinde var olan kelimeler olduğunu tespit ettik. İşte hangi sözlüklerde nerede var, bunları da en azından tanıklayarak, başka bir çalışmada tabii. Dolayısıyla geriye Karasu'nun belki 20'ye yakın türetmesi diyebileceğim bir kelime, yani çok sınırlı sayıda. Mesela bu çalışmanın hemen pratik ilk şeylerinden birisi de bu oldu. Bunun üzerine de bir tebliğ sundum hatta. Yani türetmeleri de son derece sınırlı, ama tabii bunların üzerine düşünmüş olması... bence de yani çok çok önemli bir yazar farkındalığı, dil üzerinde özellikle bir dil işçisi.
Günümüz yazı dilinde seyrek kullanılıp daha çok yazar hassasiyeti ve üslup kaygısıyla dilde alışılanın dışına çıkarak kullanılan ve yine Türkçe olan kelimelerle de karşılaşıyoruz bu 10 eserde. Mesela alışkı, alışkanlık gibi evet. çıkıyor. Çeviri, çeviri. Girdap gibi. Çevren, ufuk ya da kayşa, toprak kayması şeklinde oluyor.
Evet, evet. Bu tür kelimeleri de tercih ediyor Karasu. Yani dediğim gibi olabildiğince her şeyi neredeyse Türkçe kelimelerle ördüğü bir metinler, bir kurgu, metin bu açıdan diğer yazarlardan ayrılıyor Karasu.
Evet, tabii bu sanat kritik yayınlarının belki yapacağı bir şeydir de siz de yakından tanık olmuşsunuzdur. Biraz kafam da karıştı işin açığı. Bu telifle alakalı, çünkü alıntılar var değil mi?
Evet.
Orada bir problem olmaz herhalde, çünkü... alınan mesela bir kelimeyi açıklarken bir yayın evinin kullanmış olduğu metni kullanıyoruz. Aynı şey Şule Gürbüz için de söz konusu.
Yani biz bunları birebir alıntıları yapıp hangi sayfada vesaire yani tam künyesini verdik ve çalışmaların sonunda da taranan eserlerin hangi yayın evinden kaçıncı yani hani
akademik çalışma disiplini
hazırlandı. Yani böyle bir şey olmasın diye de onlara dikkat ettik. Tırnak işareti içinde vererek.
Peki. Konuğum Doçent Doktor Fatih Bakırcı sevgili dinleyenler. Son olarak Sanat Kritik için hazırladığı, editör olarak yer aldığı Şule Gürbüz sözlüğü, Bilge Karası sözlüğü ve İhsan Oktay Anar sözlüğünü konuşuyoruz. Bu üçü içerisinde sizi en fazla heyecanlandıran hangisi oldu?
Karasu. Açık ara.
Nedir bu kadar farklı? Konuştuklarımız dışında ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Yok yani özellikle konuştuklarımız üzerine. Çünkü Türkçe kelimeleri, kökleri bu kadar alıp kullanması sanat metinleri içerisinde yani hiç sırıtmadan o müzikaliteyi koruması, anlam katmanlığını tabakalaşması ya da tabakasını oluşturması adına bu kelimeleri bu kadar iyi kullanması bence çok heyecan verici bir şey.
Evet bu sözlük amacına ulaştığı zaman yani geniş kitlelere ulaştığı zaman belki değil mi Şule Gürbüz'ün ya da Bilge Karasu'nun kitaplarının yeniden bir okunup
evet
aslında
teşvik edebilecektir yeniden
sağlayan,
belki de.
Evet değil mi kesin teşvik edecektir. Bir merak uyandıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü evet önemli eserler ama bu önemli eserler ancak geniş kitleler tarafından bilinirse
tabii
önemli
değerli oluyor. Bir, evet. Doğru.
Yoksa hani birkaç bin kişinin takip etmesi hadi 10 bin kişinin belki takip etmesi bu kadar kalabalık nüfuslu olan bir yerde ne geride kalanlar için mirasçılarına bir fayda sağlar ne yayın tabii, evine tabii. sağlar ne de bir anlamı olmaz ya da halka bir şey sağlar. Şimdi konuğum Fatih Bakırcı 2021 yılından bu tarafa dijital platformlarda dinlenebilen Türkçenin Kadim Metinleri adlı da bir podcast serisi evet. hazırlıyor. Biraz bundan söz edelim.
Yine o pandemi döneminde işte her şey böyle daha dijital vesaire işte hepimiz evlere hapsolduğumuz dönemde Seval Hoca ile işte konuşurken yine o sağ olsun Sanat Kritik'te bu tür işte atölyeler, seminerler daha dijital platform üzerinden düzenleniyordu. Hani sizin alanla ilgili de bu Türkçenin tarihsel metinleriyle ilgili bir podcast hani yapabilir misin? Çünkü bu bir ihtiyaç, böyle bir şey yok diye konuşurken sonrasında işte ben böyle birkaç dakikalık kayıtlar alıp kendisine gönderdim. Aa süper dedi ve böyle amatörce başlayıp sonra konukları davet etmeye başladım. İşte daha içerik hazırlayarak, daha planlı işte metinlerle ilgili sorular göndererek özellikle de alanın uzmanları o tarihsel Türkçe metinler üzerine çalışmış isimleri davet ederek hani bizzat o kişinin o uzmanın sesinden duysunlar. Bunlar hem arşiv değerinde işte kalıcılığı var. Bir yandan daha işte teknoloji dijital çağ herkesin daha işte rağbet ettiği bir teknik podcast işte dinleme anlamında da böyle o tarihsel metinlerimize bu farklı teknikle yaklaşmaya çalıştık.
Evet tabii Seval Hoca demişken Profesör Seval Şahin'den söz ediyoruz sevgili dinleyenler. Açık Radyo'daki programlarında evet. bir arşiv niteliğinde olduğunu ve değerli yapımlar olduğunu da söylemiş olalım buradan ilgiyle takip edilen. Sizin son dönemlerde Çağatay Türkçesinin Doğu Türkistan bölgesindeki varlık alanı üzerine de çalışmalarınızı yoğunlaştırdığınızı görüyorum.
Evet.
Bu başka bir dil gibi aslında değil mi? Yani yani biz dinlediğimiz zaman anlamıyoruz sonuç olarak.
Tabii bugün için biraz böyle ama bu tarihi işte Çağatay Türkçesini bugün devam ettiren işte Özbekçe, Yeni Uygurca gibi Türk yazı dilleri de var. Yani şöyle düşünelim bizim işte Anadolu coğrafyasında nasıl Osmanlı Türkçesinden işte bugünkü Türkiye Türkçesine bir geçiş süreci yaşanmıştır. Orada da Doğu bölgesinde de işte Orta Asya coğrafyasında Çağatay Türkçesi o bölgenin tarihsel Türk yazı dili. Oradan bugün devam ettiren yeni modern Türk yazı dilleri var. Ben özellikle tabii bugün daha çok işte Uygur Türklerinin çok yoğun yaşadığı işte Doğu Türkistan coğrafyasında Kaşgar, Yerkent gibi o bölgelerdeki yine tarihsel yazı dilleri üzerinde çalışmalarım son dönemde akademik çalışmalar daha çok burada yoğunlaşıyor.
Son olarak İhsan Oktay Anar sözlüğünü konuşalım isterseniz. Bu tüm ele aldığımız üç eser içerisinde aslında daha geniş kitleler tarafından evet. değil mi takip edilen Tabii. bir yazardan söz ediyoruz. 90'lardan günümüze yazın dünyamızın önemli yazarlarından ki ilk yapıtı Uslu Kıtalar Atlası'ndan itibaren tarihsel gerçekler, efsaneler, mistisizm ve masalsı ögelerle örülü fantastik bir kurguyla okurunu etkilemeyi başardı diye söze başlıyor evet. Fatih Bakırcı ön sözünde.
Yani edebiyatımız açısından bence de bugün yaşayan önemli yazarların en başında geliyor diyebiliriz. Hı hı. Ya da onlardan birisi. En son yazdığı kitap da hemen yine çok ilgiyle takip edildi. Anar tabii diğer bahsettiğiniz gibi yani diğer iki isimden biraz daha farklı bir okur kitlesi var.
Peki sormaya da korkuyorum cevabı alırım diye. Şule Gürbüz'den farklı olarak doğrudan görüşebildiniz mi Anar'la?
Hayır ama Anar'ı sözlüğü bizzat Sanat Kritik yayını gönderdi ve teslim aldığını biliyoruz. Böyle bilgilerimiz bu kadar sınırlı.
Evet, ne kadar ilginç.
Bu da işin şeyi gizemi gibi evet, biraz ama böyle.
Ne yap? Kızıyorlar mı? Ne yapıyorlar?
Hiç bilmiyorum.
Yani böyle bir şey insan kayıtsız kalmaması gerekiyor.
Şu an o kısım çok kapalı. Belki ilerleyen zamanlarda bunu göreceğiz. Bir yazı yazarlar mı birileri ya da onların aracılığıyla başka birileri bilmiyorum.
Evet. Evet, böyle tam sağlıklı güzel... ilişkiymiş gibi sanki.
Evet biraz. Ama zaten Şule Gürbüz de İhsan Oktay Anar da yani yıllardır Türk Edebiyatı'nda böyle kendi kabuklarında diyebileceğim böyle hep şeydi.
Ama şimdiye denir? Kadar böyle emsali görülmüş bir şey de olmamıştı.
Olmadı
herhalde.
Tabii.
Bu arada sözlük çalışması hani ansiklopedik maddelerden dışında çünkü bu bir akademik bir çalışma puan değeri olan bunun dışında böyle sözlük çalışmaları neler var hatırlatabileceğiniz?
Bizde Yaşar Kemal'in sözlüğü var. Ece Ayhan'ın var. Hmm. İşte en son Tanpınar'ın böyle tek eserleri üzerine mesela Huzur'un sözlüğü hazırlandı. Ama mesela o bunun gibi de değil.
Sanat
tam.
Kritik'te mi hazırlandı?
Hayır. Hayır bunlar anladım. Daha Şimdi. Önce Hı-hı. literatürde var olan ama Hı-hı. bunlar şey yani sınırlı onu belirteyim.
Evet. Anar'ın kendine özgü üslup özelliğini de belirleyici unsurlar arasında yer aldığını vurguluyor Fatih Bakırcı. Yazarın üslup açısından alameti farikası olan bu durumu bütüncül bir biçimde ortaya koyabilmek ve ayrıca günümüz edebiyatının söz varlığının deşifresine katkıda bulunmak amacıyla sözlük serisinin üçüncü çalışması da bu sözlük oldu diyor ki bu sözlük için sırasıyla Puslu Kıtalar Atlası, Kitabul Hiyel, evet, Efrasiyab'ın hikayeleri, Amat, Suskunlar, Yedinci Gün, Galiz Kahraman, Tiamat yapıtlarını içeren bir korpus meydana geldiğini de söylüyor. Bu yazarın tamamı değil herhalde değil mi yazdıklarını? Tamamı.
Hmm. Bütün eserlerini dahil ettik Anar'da.
Peki. Toplam 8 yapıttan oluşan bu korpus yine aynı ekip tarafından değil mi hazırlandı? Bu defa içlerinde siz de varsınız.
Evet
editör
ben
olmak dışında.
Seval Hanım var, Abdullah Ezik var.
Meryem Çakır. Ve Yağmur Yıldırım'ı evet. görüyoruz. Bu sözlüğü hazırlarken yazarın biraz önce sıralanan yapıtlarındaki bütün kelimeler değil, özellikle hangileri ele alındı?
Şimdi Anar'da şöyle bir şey var. Çok fazla terim kullanan bir yazar. Bizim en azından tespit ettiğimiz bu yönde denizcilik, haritacılık, coğrafya ile ilgili mesela terimler. Hı-hı. Ya da mesela son kitabında tasavvufla ilgili kavramlar. Hı-hı. Şimdi bunların her biri bizim için bir kavram alanı. Bu nedenle de tek tek bunları tespit ettik. Bunun yanı sıra Anar hem Doğu dilleri yani işte Arapça, Farsça kökenli kelimeleri çok fazla kullanıyor. Bunların içinde işte bizim Osmanlıca döneminde dediğimiz o dönemdeki kelime ve tamlamalara çok fazla yer vermesi. Bir yandan ama işte denizcilik, coğrafya, haritacılık derken Batı kökenli kelimeler bu kez.
Yunanca değil mi?
Yunanca'dan Latince'ye, Fransızca, İspanyolca, İngilizce gibi. Tek tek bunları tespit ettik. Bunların Türkçe söyleyişleriyle çoğu zaman yer vermesi mesela biraz bizi zorlayan kısımlarından birisiydi. Hmm. Yani o kelimeleri işte bulabilmek, hangi anlamda kullanıldığını tespit etmek bunlar o Türkçe söyleyişle yer vermesi tabii biraz zorladı.
Evet. 1890 madde.
Evet.
İncelenmiş değil mi?
2000'e yakın madde başı ortaya çıktı.
Bunların yazım özellikleri hususunda da Anar'ın tarama yapılan yapıtlarına sadık kalınmış ki tespit edilen kelimelerin hangi kaynak dilden alındığı madde başından hemen sonra yaylı araç içinde yine aynı şekilde belirtilmiş. Farsça tamlama kurallarına göre oluşturulmuş madde başları kelimelerin hangi dile ait olduğuna bakılmaksızın orijinal biçimleri gösterilmek suretiyle köken olarak Farsça kabul edilmiş.
Evet.
Örneklersek ne söyleyebiliriz? Ab-ı hayat mesela nasıl yazıyor? Ab'dan sonra değil mi tire hayat şeklinde bunun verildiğini görüyoruz. Evet. Yani Anar'ın yazdığı gibi değil. Daha doğrusu hem yazdığı gibi hem de
orijinali böyle uygun. Farsça'da Hı-hı. ve uzun yıllar işte bizim Osmanlıca dönem metinlerinde de böyle yazılmıştır. Ama ya biz onları akademik olarak bugüne kazandırırken öyle arada bir tireyle yazıyoruz. Ama mesela günümüzde de Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzunda da artık o tireler kullanılmıyor. Bu tür Farsça kelimeler için Anar da onu takip etmiş.
Evet, kelimelerin geçtikleri cümleler yazarın yapıtlarındaki sayfa numarasıyla birlikte verilmiş diyor.
Evet, böylece tanıklı bir hale geldi yine.
En çok dikkat çeken dilsel göstergelerin başında yapıtlarındaki tarihsel zaman dilimini de yansıtan Osmanlı Türkçesine mahsus kelime ve kelime gruplarının olmasıydı ki bunu konuştuk. Yine Anar sözlüğünde zengin ve çok yönlü bir terim anlamlı kelimelerle karşılaşılıyor. Gemicilik, denizcilik, tıp, farmakoloji, botanik, musiki gibi farklı bilim ve sanat alanlarına özgü kelimelerin de yine yoğun bir şekilde kullanılması yazarın ayırt edici özelliğini evet. oluşturuyor.
Evet, burada özellikle hemen anlatayım. Yani mesela tıp, tarihsel tıp metinlerinden bazı ilaç adlarını alıp kullanması dikkat çekiciydi. Bunları mesela biz böyle çok kolay bulamadık öyle sözlükler internet kaynaklarında falan. Bizzat o tarihsel Türkçe metinler tıp metinleri üzerinden yani bunu şöyle belki değerlendirmek gerekiyor. Anar ciddi manada bu eserleri hazırlarken bir laboratuvar ortamına girer gibi bence kapanıp hazırlanıyor. Yani başka türlü izah etmek evet.
Peki. Birkaç örnek vermek istiyorum. Bu söylediğinize bulabilecek miyim diye durdum. Geminin hızını ölçmek için denize atılarak kullanılan alet değil mi? Neymiş bu? Parakete.
Evet. Parakete.
Tabii okumak da aslında zor. Tabii. Yani bu sözlüklerle birlikte aslında değil mi? Hani parakete tabii, deyince tabii. ne olduğunu anlamayacağız. Yabancı dilde bir kitap da okurken İngilizce ya da Fransızca bütünü anlıyoruz. O yüzden sözlüğe bakmıyoruz ama kendi dilimizi okurken de değil mi? Onu tabii, artık tabii, tam tabii. hakim olmak lazım diye düşünüyorum. O yüzden de bu kitap tam hakimiyeti sağlama bağlamında da önem arz ediyor.
Yani. Ya Anar için biz zaten çok bu anlamda okurlardan şey aldık. Yani hani iyi ki böyle bir çalışma hazırladınız diye çok fazla dönüş oldu.
Aslında şey olsaymış güzel olurmuş basılmadan önce. Keşke Anar'ın bir detaylı inceleme imkanı olsaymış.
Evet ama işte...
bu terimleri kullanırken Anar ilgi çekici bir şekilde bazı yapıtlarında terimlerin bu art zamanlı biçimlerini tercih etmektedir. Özellikle tıp, farmakoloji ve musiki gibi alanlarda tarihsel kaynakları ve tarihi metinleri çok iyi tetkik ettiği anlaşılıyor. Bu nedenle de okurun hazırlıklı olması gerekir. Bu gerekliliği sağlayacak önemli materyallerden birisi de hiç şüphesiz yazar merkezli bu tür sözcüklerin hazırlanması. Musiki ile ilgili mesela dügah, musikimizde orta sekizlide la sesinin adıymış bu.
Evet. Farsça.
Türkçesinin ne olduğunu tam anlayamadım ama.
Tabii daha la sesi müzisyenler bunu evet, evet. daha iyi anlayacaktır.
Dügah perdesi, gerdaniye, klasik Türk müziğinde ince sol notasını andıran perde ve makamın adıymış gerdaniye. Anar'ın söz varlığında her ne kadar alıntı kelimeler ve çeşitli alanlara ait terimler yoğun şekilde bulunsa da kullanılan bazı Türkçe kelimelerin özgünlüğü, üstelik bunlardan bazılarının standart yazı dilinde görülmeyen Anadolu ağızlarında karşılaşılan dilsel göstergeler olması da yine yazarın kurguladığı fantastik atmosfere uygunluk noktasında değerlendirilmesi gereken bir başka ayrıntıdır diyor konu.
Evet, Anadolu ağızlarından da istifade ediyor Anar. Sadece işte tarihi yazı dilleri, işte doğu batı kökenli kelimeler değil, bu da önemli. Ya bu biraz kara suda da gördüğümüz bir şey, yazarlık tavrı.
Mesela bakraç, su, süt evet. gibi şeyleri koymaya yarayan kuplu küçük bakır kap diye.
Evet, bakraç.
Mesela paşa kelimesi eskiden unvan ve hitap sözü olarak kullanılan bir şekil beşe.
Beşe.
Gibi. Lafınızı kestim pardon. Tam örnekleyeyim diye.
Evet, evet.
Fakih Anar'ın Doğu ve Batı kökenli kelime ve tamlamalar, terimler, ağızlara mahsus kullanımlarla kurguladığı metinlerinin en iyi şekilde anlaşılabilmesi için de İhsan Oktay Anar Sözlüğü Sanat Kritik Yayınları'ndan çıkan bu kitabı da yine öneriyoruz. Peki başka bir proje var mı? Bu üçte kalacak mı? Yoksa başka çalışmaları sürdürüyor musunuz?
Devamı gelecek. Bu zaten böyle bir yazar, şair odaklı sözlük serisi olarak yola çıktık. Amaç da biraz 20. ve 21. yüzyıl Türk Edebiyatı'nda yazar ve şairler eliyle Türkçenin imkanlarını nasıl genişlediği, genişletildiği gibi, nasıl evrildiği, nasıl dönüştüğü, bunları da biraz tabii bu daha sonraki çalışmalarla ortaya çıkacak bir şey ama böyle bir amaçla ortaya çıktık. Şimdi mesela Nilgün Marmara üzerine bir sözlük hazırlıyoruz. Latife Tekin'le ilgili yine başladık. Bu arada dışarıdan böyle talepler geldi. Hani işte Latife Tekin veya Nilgün Marmara'da özellikle doktorasını, yüksek lisans tezlerini bu isimler üzerine çalışmış kişiler bizimle iletişime geçip biz de bu şeye dahil olabilir miyiz gibi tekliflerle tabii böyle 3-4 teklif aldık. Biz de onlarla konuşup
ekip içinde daha az yorucu olur.
Tabii hem öyle hem de farklı isimler. Neticede uzun yıllar mesela Nilgün Marmara üzerine çalışmış biri daha hakim bir isimdir. Hı-hı. Bizim için de tercih sebebi tabii ki. Şimdi Salah Birsel üzerine en son bizim ekipte başlayacak. Bu şekilde. Yeni isimler gelecek. Devam.
Evet, şahane. Kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz.
Yorucu olacak hem akademik çalışmalarınız kapsamında bunlara vakit ayırmak hem de değil mi?
Evet.
Çünkü aslında çok akademik çalışma olduğu çok belli ama puanlama anlamında da aslında akademisyenleri birazcık da geri itebilir. Çünkü tabii. Doçentik kriterleri bağlamında neye sokulduğunu bilmiyorum. Bilimsel kitaba mı giriyor, neye giriyor?
Yani bilimsel kitaba bu biraz yayın evleriyle ilgili bir şey. Şu an işte burada böyle bir farklı değerlendirmeler var ama bu haliyle bir akademik şeyi var bunun. Değeri var.
Mustafa Kemal kafasındaki inkılapları neden en yakındakilerinden bile gizlemek zorunda kaldı? Enver Paşa ile arasındaki rekabet, Kurtuluş Savaşı'nı nasıl yansıdı? Olaylar farklı gelişseydi milli mücadelenin lideri başkası olabilir miydi? Düşmana karşı direnişi beraber başlattığı silah arkadaşları neden birkaç sene içinde Gazi'ye muhalif oldu? Bir imparatorluğu yıkıp yerine bir cumhuriyet kuran bu istisnai nesli yaratan şartlar nelerdi? Eski itaatçılar Kurtuluş Savaşı'nda nasıl bir rol oynadı? İşte bütün bu soruların cevabını Emrah Safa Gürkan, Cumhuriyet'in Yüz İsmi, Büyük Devrim'in Portreleri ve Cumhuriyet'in Yüz Günü adlı kitabında ele aldı sevgili dinleyenler. İnkılabın ayak seslerinde bir şeyi kesin olarak görmemizi sağlıyor. Bir büyük liderin önderliğinde genç yaşlı binlerce insanın çabasıyla yaratılan ve şimdi bir asırlık çınar gibi kök salan Türkiye Cumhuriyeti'ni var etmek bir mucizeden çok daha fazlasını gerektirmişti. Emrah Safa Gürkan'ın Can Yayınları'nın alt yayın evi Mundi'den çıkan bu kitabını size hediye etmek istiyoruz.
Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Programın da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Haftaya görüşmek üzere.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.